Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcast'ime hoş geldiniz. Unutmadan podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerim Görkem Çetin ve Levent Aşkan'a teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı. Levent Aşkan ise Made in Turkey podcast'inin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Patreon'da aylık $5 paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca $1 bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz yazarak beni destekleyebilirsiniz. Merhaba. Bu bölümde Intel Labs Münih ofisinde Machine Learning Researcher yani makine öğrenmesi araştırmacısı olarak çalışan Ozan Şener konuğumdu. Ozan'la Trabzon Yomra Fen Lisesi'nden bu yana tanışıyoruz aslında. Daha önceden konuk aldığım Tagi ile de aynı dönemdelerdi. Hala da görüştükleri bilgisini aldım. Ozan da yine Tagi gibi akademik alandan bir arkadaşımız. Özellikle makine öğrenmesi ve yapay zeka alanlarına ilgi duyanlara tavsiye ederim bu bölümü. Umarım beğenirsiniz. Ozan merhaba. Öncelikle teklifimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim konuk olduğun için. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Öncelikle hani Ozan Şener kimdir? Şimdiye kadar nerelerde okumuş, neler yapmıştır?
Merhaba, teşekkürler beni konuk ettiğin için. Kısaca anlatayım. Ben seninle birlikte Çağrı ile beraber Trabzon Fen Lisesi'nde lise okudum. Ardından ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans yaptım. Sonrasında bir yıl Amerika'da çalıştım. Sonra Türkiye'ye geri dönüp ODTÜ'de aynı bölümde master yaptım. Ardından da Amerika'ya doktora gittim, Cornell Üniversitesi'ne. Cornell Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri bölümünde doktoramı yaparken belli şeyler oldu ve hocam başka bir üniversiteye geçti. Hocam Stanford Üniversitesi'ne geçtiğinde ben de onunla beraber taşındım Amerika'nın diğer ucuna. Sonra Stanford'da doktoramı tamamladım. Ardından orada bir 7-8 ay postdoc olarak kaldım. Ardından oradaki başka bir hoca Intel'e geçmişti birkaç yıl öncesinde. Ben de onun ekibine geçtim. Ama Amerika'da değil, Almanya ofisinden çalışıyorum.
Hoca Amerika ofisinde mi peki?
Evet.
Ha, anladım. Yani aslında sen bayağı yani iş hayatına geçişinle direkt akademi üzerinden oldu anladığım kadarıyla.
Ya aslında zaten Intel Lab'da çalışıyorum, Intel laboratuvarlarında. Hı-hı. Yani biz akademik bir grubuz. Küçük 20 kişilik falan bir grup ve temel amacımız bilimsel araştırma yapmak. Yani herhangi bir ürüne o kadar net bir ilişkimiz yok. Biraz şey gibi Intel'de araştırma. Önce araştırma yapılır, eğer araştırma sonucunda ürüne dönecek bir şey varsa transfer edilir diye. Hı hı. O yüzden aslında akademiden hiçbir fark yok. Yani daha çok para kazanmamız dışında.
Anladım. Süper. Evet, bence de tercih edilebilir o açıdan. Peki senin hani kariyerin bayağı bir özellikle master'dan itibaren, daha doğrusu doktoradan itibaren makine öğrenmesi, yapay zekaya doğru kaymış. Hani biraz baktım senin LinkedIn'inden falan. Senin o alana ilgin nasıl oluştu? Çünkü elektrik elektronik mezunusun. Hani ben de o bölümden mezunum. Herkes mesela o özellikle daha o zamanlar senin mezun olduğun yıllar şu anki kadar aşırı popüler durumda değildi. Hani o alana kayışın nasıl oldu senin?
Ya aslında belli şans silsileleri sonucunda oldu diyebilirim. Ya eskiden de belli de bir ilgim vardı hani. Ya ilk liseden beri lisede bilgisayar olimpiyatındaydım. Orada programlamayla birazcık ilgiliydim. Ardından da hani bir robotikle bir ilgim vardı. Robot yapmak istiyordum. Robot programlamak istiyordum. ODTÜ'de topluluklarla ilgilenirken IEEE topluluğunda robot grubunu kurduk biz. Ve burada amacımız robotlar yapmaktı. Belli bir noktadan sonra fark ediyorsun. Hani robotun donanımı, mekaniği falan ilginç ama aslında çözülmemiş çoğu problem yazılım veya yapay zeka kısmında. Bunların içinde görüntü işleme en ilginci gelmişti. Hani kamerayı, robota bir kamera koyup robotun etrafını anlayabilmesi, kameranın görüntüsünü anlayabilmesi. Bunun üzerine birazcık kendi kendime okuma yaptım birinci sınıfta. Sonra ardından da yine belli bir şans eseri üzerine bir staj buldum Teknokent'te. Küçük yeni bir şirket, Kade isminde.
Ha, Kade, şu an WeCount.
Evet,
WeCount. Kadir Kayabalı. Onu bilmiyordum evet. Ya. Ben Kadir abinin ikinci startup'ında çalıştım o ne diyordu da. İki buçuk sene kadar aynen.
Ben oraya gittiğimde ben daha birinci sınıfın yazıydı. Sadece Kaan, Demir ve Volkan vardı. Üç kişilerdi. Ben dördüncü stajyerdim. Hani orada bayağı bir görüntüleme öğrendim onlardan. Şingerçi. Özellikle Demir'den, işte Demir'den. Sonra onun ardından da sonra geri döndüm. Birazcık şey oldu hani. Sonrasında dersler ilgimi çekmeye başladı akademik olarak. Tam tersine. Çoğu insan birazcık derslerden sıkılıp kayıyor böyle şeylere. O yüzden daha teorik bir şeyler istiyordum. Akademik bir şeyler istiyordum. Sonra yaptığım bütün doktora başvuruları reddedildi lisans son sınıfta.
Hadi ya. Ha, sen direkt lisanstan doktora başvurdun.
Evet. Anladım. Bu büyük şans çünkü hepsi sinyal işleme başvurusuydu. Eğer doktora kabul alsam sinyal işleme falan yapacaktım ki yani zevk almayacağımı düşünüyorum bu işlerden. O yüzden güzel oldu ve yine şans eseri tam o aralar ben sınıfta sinyal işleme başvurmuştum. Onlar bana 4'te döndü. Ben de dedim işte artık staj yapacak zamanım yok. Mülakat yapalım. İş full-time'miş. Mülakat yaptık ve Siemens'in medikal görüntüleme ekibinde Amerika'da iş verdiler bana. İş önerdiler, ofertler. Sonra gittim Amerika'ya. İşte lisans biter bitmez. Orada işte medikal görüntüleme ekibi olsa da ekibin başındaki insan aslında machine learning'in en önemli insanlarından biri. Dorin Coleman 3'ü. Mean Shift algoritmasını bulan insan. İşte onunla beraber falan çalıştık. Bana verdikleri işlerin hepsi bilgisayar ve yazılım mühendisliği işleriydi. Çünkü zaten daha lisans mezunuyum. Ama hani machine learning'in yazılım mühendisliği işleri. Yani belli algoritmaları al, bunları implement et. Bunları bizim sistemimize geçir falan tarzında. Sonra hoşuma gitti. Onlara dedim ben işte bu konuda devam etmek istiyorum falan. Hani bu konuda doktora yapmak mantıklı geldi. Sonra ama kişisel birkaç nedenle online Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Türkiye'ye dönünce de hani ODTÜ'de Aydın Alatan'la işte bir elektronik bölümünde bir sinyalci hocayla master yaptım. Ama bunu yaparken konum görüntü işleme, makine öğrenmesine benzer bir konuydu. Ve projem Nokia tarafından destekleniyordu mali olarak. Nokia'nın telefonları için bir multimedya uygulama geliştirdik. Orada da bayağı teorik matematiksel problem çözüyorduk. İşte hani onda birkaç yayın çıktı ve o yayınlar sayesinde daha kolay bir doktora başvurusu yapma şansım oldu.
Süper.
Ama doktora başvurum aslında teorik başvuruydu. Direkt matematik bölümüne başvurdum ben. Sonra gidince ama belki de hani en güzel şeylerden biri Amerika'daki bu iyi okullarda her şey çok flexible.
Değil mi? Kayabiliyorsun.
Yani böyle hani bir şey istemezsen her şeyi değiştirebiliyorsun. O konuları sevmedim. Sonra makine öğrenmeci bir hocayla konuştum. Onun laboratuvarına geçtim. Onunla doktoraya başladım. Sonra oradan sonra devam etti zaten. Hani her şey.
Bu detayları bilmiyordum. Onları öğrenmek de enteresan oldu benim için. Peki sen hani Türkiye'de başlıyor maceran. Amerika'ya gidiyorsun, geliyorsun. Sonra tekrar Amerika. İşte doktora, postdoc. Şehirler değiştiriyorsun. Şehirler dedim de yani arasında böyle 3 saat zaman dilimi olan şehirler, evet, falan. Sonra tekrar Avrupa'ya, ana kıta Avrupa'sına dönüyorsun. Hani senin bu tüm ülkelerdeki, şehirlerdeki deneyimin nasıl oldu? Yani çok bağlandığın ya da hem şey olarak da hani akademik açıdan da hem işte yaptığın iş açıdan da hani hem yaşanabilirlik hem çalışma hayatı açısından hani nasıl karşılaştırırsın bunları?
Şehirleri karşılaştırma konusunda soruyorsan bence kişiliğe uyması en önemli. Hani bir şehrin ya da ülkenin. Hani öyle çok bence biri diğerinden daha iyi, daha kötü değil. Ama hani evet çok fazla hem Avrupa hem Amerika'nın doğusu, batısı hem de Türkiye deneyimi olunca evet biraz karşılaştırabiliyorum onları. Bir, temel olarak akademik olarak baktığımda çok farklı tabii ki hani Avrupa ve Amerika Türkiye'den. Hani büyük ölçüde hani az önce dediğim gibi bir rahatlık var, bir şeyler değiştirebiliyorsun. Hani temel olarak kuralların ötesinde insanların inisiyatif aldığı bir ortam. Ama büyük bir fark. Ama hani şehirler olarak da bence çok fark var aslında. Mesela Avrupa Amerika arasında ve Amerika'nın iki tarafı arasında. Ya özellikle mesela Stanford Silikon Vadisi'nin tam ortasında. Daha böyle Silikon Vadisi yeri. Ve o yüzden aslında endüstri neredeyse her şey. Tam tersine Cornell benim ilk doktoraya başladığım yerde belki de Amerika'nın en böyle rigorous okulu olabilir. Hani teorinin en güçlü olduğu okul. Ve insanların böyle zaten havanın -25 derece falan olduğu. Böyle insanların ofislerinden çıkmayıp tahtada bilim yaptığı bir yer gibi.
Evet, böyle bayağı Kanada sınırına yakın bir yerde galiba değil mi?
Aynen 3-4 saat falan galiba. Yani o yüzden hani büyük bir kültür şoku yani tam olarak. Hatta benim bayağı şaşırtıcıydı mesela. Stanford'a ilk gittiğimde beraber çalışmak için hocalarla falan konuşurken şey diyordum, anlatıyordum. Bana şey falan diyorlardı hani peki bu araştırmanın marketi ne falan diyorlardı. Ben de market falan hani bunlar bizim düşündüğümüz, aynen, cümle içinde kullandığımız kelimeler bile değildi yani.
Aynen. Ama Stanford'da bu öyle bir kültür var hakikaten. Sözünü böldüm, evet, çok pardon. Hani böyle akademik ilerleyenler bile hemen böyle bir startup kuralım, buradan bir iş kuralım falan, yatırım alalım gibi, evet, böyle.
Zaten bilgisayar bölümü %50 falan hani bitiren insanlar. Kalanı zaten bir şeyler yapıyorlar. Ve hani gerçekten çok şaşırtıcı böyle. Yani otururken kantinde falan birileri gelip size şey diyebiliyor. Aa ben VC'yim, yatırım yapayım falan diyebiliyor.
O kadar.
Ama bunun bana yararı da oldu yani işin gerçeği. Çünkü hani böyle teorik bir okulda başlayınca temeller çok sağlam oluyor. Hani bence hani başka hiçbir okulun vermeyeceği kadar güçlü temeller kazanabiliyorsun yani. Böyle herkesin matematiği ve teoriyi çok iyi çalıştığı insanlar ve çok iyi öğrenip başlamak güzel oldu benim. Ya yani bir de tarz olarak Stanford mesela şey, insanların kendi kendine her şeyi çözdüğü bir yer. Yani hocalar sana şey diyor genelde, işte tamam işte bir yıl maaş vereceğim sana ya da iki yıl maaş vereceğim. Bu da bir problem, git kendi kendine çöz derken hani biraz doğu şey, daha böyle işlerin daha güçlü olduğu hoca öğrenci arasında daha böyle beraber çalışılan bir yer. Gerçi hani her yerde işler güçlü de yani daha böyle şey, öğrencilerin işleri kendi kendine çözdü, dersin ödevle öğrenildiği falan bir ortamsa yine daha klasik. Ya, Avrupa konusunda da çok bir deneyimim yok. Çünkü akademide pek bulunmadım. Yani endüstride de zaten hani çalıştığım insanların çoğu Amerika'dan. Yani o kadar bilmiyorum ama temel farkı şu. İş hayat dengesi denen bir şey var genel olarak Avrupa'da. Hani Amerika'da çok az var. Silikon Vadisi'nde hiç yok. Hani yaklaşık olarak. O bayağı bir hayatı değiştiriyor yani. Burada hani insanların hani gerçekten hayattan zevk alabilmek güzel bir şey.
Süper. Çok sevindim. Hani son noktanın Münih olması o açıdan. Bu yoğun işte PhD sonra postdoc koşturmacasının ardından bir soluklanmak ve hani biraz daha belki ilerisine düşünmek açısından fırsat tanır.
Hatta ya ben de böyle ya gençler falan sorduğumda genelde şey diyorum. Hani mesela iş hayat dengesinden korksanız bile en azından bir iki yıl Silicon Valley deneyimi her zaman bence güzel bir şey. Çünkü hani hayata ve ya işe, mesleğe çok farklı bakmanızı sağlıyor. Ama sonrasında önceliklerin doğru olması gerek. Hani böyle doktora şey gibi hani diyorsun ki ben bunu 5 yıl yapacağım. Okey 5 yıl acı çekebilirim. Ama sonra şey hissediyorsun. Bu artık benim işim. Bunu böyle devam edilebilir, sustainable bir hale getirmem lazım. Hı-hı. Eğer hani o kadar çalışmak benim hayat tarzıma uymuyorsa bunu değiştirmek zorundasın.
Aynen, aynen öyle. Çok teşekkürler. Peki yani tüm bu kariyerim boyunca hani biraz aslında ipuçları da aldım ama en çok nelerden keyif aldın ve hani en çok neler seni zorladı? Hani yaptığın çalışmalar olabilir, aldığın dersler olabilir, kültürel şok olabilir.
Ya aslında hani ya kültürel şok o kadar zorlamadı beni hiçbir zaman. Ben daha böyle genel adaptif bir insanım her yere. Hani çoğu kültüre uyum sağlayabiliyorum. Hani daha böyle ön yargısız bakıp. Akademik olarak da hani en çok zevk aldığım şeyle en çok zorlanan şey aynı aslında. Hani ben bayağı şey teoriyle uygulamanın neredeyse tam ortasında yaşayan bir insanım. Hani bayağı hani hem teorem ispat şeklinde matematik yapıp hem de gerçekten bir şeyler üretip bunları deneyip hani görüntü işleme robotik kısmında yapan bir insanım. Ya bunlar çok benzer olması gereken ama çok da çelişen yerler aslında. Hani aynı dili bile konuşmayan insanlar genel olarak böyle çok farklı şeyler yaklaşıyorlar. Hani o yüzden ikisinin arasında olmak ve kendi derdimi iki tarafa anlatabilmek bayağı bir zorluyordu. Hala zorluyor ama eskisi kadar değil yani. Birazcık o öğrenince iki tarafında nasıl devam ettiğini. Çünkü teori dünyasında daha böyle teori için teori yapan insanlar var. Mesela uygulama dünyasında daha çok böyle matematiği hiç önemsemeyen insanlar var. Hani benim genel olarak şey oluyordu mesela bir problemi teorilerle konuştuğumda bana şey derdi. Problemi değiştirelim falan diyorlardı ama problemi değiştiremeyiz. Çünkü bu problem yani. Bu başladığımız yer bu. Hani uygulamacılarla konuştuğumuzda da genelde hep şey diyorlar işte. Ama çalışıyor yani ne önemi var geçmiş. Hani ikisinin arasında olmak, iki tarafı da ikna etmek birazcık zor ama bence çok eğlenceli öte yandan. Hani bir de şey oluyor. Böyle çok insan yok. Hani en azından öne çıkabiliyorsun. Hani çünkü iki tarafı da anlayabilen.
Aynen evet.
Biraz da köprü olmak güzel oluyor.
Aynen kolay bir şey değil. Sanırım senin işte yayınlarına biraz baktım da postdoc'taki bu domainler arası hani geçiş işte herhangi bir supervision gerektirmeden geçiş yapabilen böyle machine learning algoritmaları, modelleri gibi hani bir çalışman olmuş galiba. O mesela bana çok enteresan geldi yani hani farklı domainlere uygulanabilir olması hani A domaininde geliştirilen ya da genel olarak işte geliştirilen bir algoritma model hem A domaininde hem bu B domaininde hani çalışabiliyor, hani sonuç verebiliyor. Hani burada hani nasıl bir yol izledin? Tabii çok fazla teknik detaya girmeden hani anlatabilsen en azından biz de anlayabileceğimiz seviyede değil.
Ya benim genelde doktora tezim temel olarak şöyle bir problem üzerine. Problem adı transfer learning, transfer öğrenmesi. Ya temel problem hani sizin işte makine öğrenmesindeki temel fikir belli bir miktar bilginiz var. Bu bilgi işte kullanıcıların tek tek bir resimleri diyelim. Bu mesela bir tıpta işte sağlıklı mı hasta mı diye tek tek etiketleyip size vermesi ve sizin de belli bir tane program öğrenip bu programında başka resimleri yapabilmesini sağlaması. Ama genelde şöyle bir problem oluyor. Kullanıcı böyle bir şeyleri etiketlediğinde bu dünya değişiyor aslında. Hani mesela diyelim ya en basitinden sizin mesela o çoğu medikal veriniz aslında hasta insanların. Ama öte yandan siz bunu sisteme uyguladığınızda bir sürü sağlıklı insan da gelecek. Sağlıklı insanla çalışmasını istiyorsunuz. Spesifik olarak benim en çok ilgilendiğim de robotik dünyasında şuydu. Biz simülatör kullanarak bir şeyler öğrenmek istiyoruz ama gerçek dünyada bunu nasıl uygulayabiliriz?
Neyi öğrenmek istiyoruz demiştin?
Simülatör kullanarak bir şeyler öğreneceğiz mesela. Simülatör kullanarak robotun bir şeyler yaptığını. Ki bunu nasıl gerçek dünyaya transfer edebiliriz bu sefer de. Hani teknik detaya çok girmeye gerek yok ama hani temel olarak fikir şey, matematiksel fikir, olayın geometrisini anlamak. Hani bu geometrideki fikir de şu, diyelim mesela siz hani objeleri anlayamaya çalışıyorsunuz. Hani elma ya da armutun resmini elma ve armut kelimelerine transfer etmeniz imkansızken, ama mesela elma resmini bunun diğer resimlerle ilişkisi şeklinde ifade edebilirseniz, mesela bir armuta uzaklığı ya da bir sandalyeye uzaklığı, bu benzer uzaklıkların ve bu geometrinin mesela dil uzayında da benzer olmasını varsayabiliriz. O yüzden hani olayı biraz daha geometrik düşünüp geometriye transfer etmek daha kolay veya hatta daha çözülebilir bir problem haline geliyor. Buna metrik öğrenmesi falan deniyor. Hani daha böyle geometrik metotlar. Büyük ölçüde bunları kullanarak yaptığım bir doktora tezi.
Anladım. Yani daha çok o zaman böyle obje tanıma ya da işte görüntü işlemeye yönelik herhalde, değil mi? Yani
uygulamalar çoğunlukla öyleydi.
Anladım. Anladım, süper.
Bir tane dil uygulaması da yapmıştık. Bu da şeydi mesela, hani belli bir dilde bir dokümanlarla öğreniyorsanız bunu başka bir dile nasıl transfer edebiliriz? Diyelim İngilizce'den öğrendiğiniz bir spam detektörü var. Bunu Almanca'ya nasıl transfer edebiliriz?
Aa, süper. Orada yani sadece elinde şey mi oldu, işte Türkçe kelimeler, aman İngilizce kelimeler, Almanca kelimeler falan gibi oradan yola çıkarak.
Kelime değil de mesela İngilizce e-mailler listesi, Almanca e-mailler listesi, ama bir tarafta şeyler var hani. Aynı zamanda etiketler de var. Bu
spam, ha, label'lanmış.
Label'lar da var. Öbür tarafta label'lar yok.
Aa, süper. Gerçekten çok enteresanmış ya. Güzel.
Ama şimdi daha böyle biraz daha online problemlerle ilgilenmeye başladım. Daha böyle reinforcement learning'e benzeyen, daha böyle hani bir şeyin öğrenip sonra uygulamaya başladığı değil de öğrenmeye devam ettiği, sürekli öğrendiği. Hani her yeni deneyimle bir şeyler öğrenen bir sistem üzerinde.
Anladım. Evet. Zaten sürekli data akan bir şey olduğu için günümüzde artık.
Aynen. Yani zaten temel şey oydu, motivasyon. Çünkü artık şey, bir öğrenmek ve sonra denemek konsepti çok şey geldi. Yani geçmişten kalma. Ve aynı zamanda bir de şey, yani o kadar fazla veri var ki zaten bu sistemi deneyemiyor, bu sistemi gerçekleyemiyoruz. Yani sürekli öğrenmemiz lazım ki o veriyi kullanabilelim.
Yani. Süper bir bakış açısı. Yani beni de böyle bir aydınlatmış oldun. Çok teşekkür ederim. Peki şu ana kadar özellikle akademik tarafta işte makine öğrenmesi, yapay zeka alanında hem teorik hem pratiğe hani böyle bir köprü olan bir deneyimin olduğundan bahsettin. Senin hani yapay zeka alanına girmek isteyenleri, hani bu alanı merak edenlere ya da makine öğrenmesi diyebiliriz, ne gibi tavsiyelerin olur?
Aslında hani şöyle bir, ya benim çok standart bir şeyim olmadığı için eğitimim ve olmadığı için ben hep biraz daha şansa denk gelerek falan seçtim. Ama hani biraz daha genel konuşayım. Bence hani spesifik olarak makine öğrenmesi olarak düşünmemek lazım. Bence hani önemli olan benim gördüğüm yaklaşımı değiştirmek lazım. Hani birazcık geçmişe göre. Hani daha çok veriyi ve bilgisayarı aslında hayatta bizim kullanacağımız araçlardan biri olarak görerek düşünmeye başlamak önemli. Hani ben bunu mesela eğitimde falan da söylüyorum artık. Hani insanların dersleri öğrenirken de böyle düşünmeye başlaması lazım. Mesela hani ya diferansiyel denklem dersinde hala insanlar elle diferansiyel denklem çözüyor. Bu hani tamam, belirsiz çözümleri mantıklı olsa da olay bu değil artık. Yani artık şey değil hani. Mesela hesap makinesi neyse bilgisayar da o. O yüzden hani bilgisayar ve programların da artık bunun bir parçası olması lazım. Ve problem çözümünde bunu bir araç olarak görebilmek lazım. Hatta bunun için ekstra düşünmemek ve bunun doğal olması lazım. Mesela siz bir şeye karar vermek istediğinizde aslında en doğal şeyin veri toplamak, veriye göre karar vermek falan olması lazım. Daha böyle işte hesaplamalı, daha analitik bir karar alma sistemine geçmesi lazım. Bence önemli olan bu yani. Kişisel olarak da, hani mesela bir şirket olarak da ya da ne bileyim, eğitim olarak da olay buraya geçiş. Yani spesifik olarak yapay zeka, makine öğrenme, spesifik algoritma öğrenme bence bir önemi yok. Önemli olan bu mantığın, mantalitenin tamamıyla bu tarafa kayması. Hani siz diyelim kişisel hayatınızda da iş hayatınızda aldığınız kararları artık veri bazlı almaya başlamak. Bunu yaptıktan sonra zaten bence gelecektir. Hani iki, bu bir. İki, eğer daha genç arkadaşlara sesleniyorsak daha eğitimin başında. Ya benim önerim şu, hani olaya biraz daha uzun süreli bakmaları. Hani mesela diyelim 6 ay boyunca neler öğreneyim ve sonra bir şey yapayım değil. Çünkü hani bunu şu an anlaması çok zor hani o yıllarda. Ama geriye baktığınızda şey oluyor. 6 ayın değeri çok değişiyor. Hani şu an benim için 6 ay bir şeye harcamak çok zor. Mesela doktora da zordu ama çok zor değildi. Ama lisansta aslında çok kolaydı. Hani 6 ay bütün boş zamanınızı bir şeye harcayabilirsiniz. Hiçbir önemi yok gibi bir şey yani. Çünkü zaten çok fazla hayatınızda bastıran, pressing şeyler yok. Sizi rahatsız eden çok fazla şey yok. Hani o yüzden öncelikle şey düşünmeleri lazım. Gerçekten uzun süre alacak ama değerli olacak. İlgilendiğim, önemsediğim neler var? Mesela diyelim matematik bunlardan biri. Bunu mesela 6 ayda öğrenme şansınız yok. O yüzden mesela yıllar süreceği belli. O yüzden mesela bunlara eskiden başlayıp zaman ayırmak daha önemli bence. Bunun gibi yine mesela kendini ifade etme yeteneği, işleri yazma yeteneği, eğer akademisyenseniz mesela hani asla 3-4 ay boyunca bütün işinizi yazı yazmak, roman yazmak üzerine bir eğitim olarak geçiremezsiniz. Ama bunu mesela lisansta yaptığınızda bu sizi doktorda hayatınızı büyük ölçüde değiştirecek. O yüzden bence şimdiden bir ona bakmaları önemli. O şekilde bakmak önemli. O açıdan da benim önerim hani daha olayın temellerini çok iyi öğrenmek. Hani matematiğini olabildiğince en çok zaman ayırıp. Aynı zamanda tabii ki bilgisayar teorisi kısmına da. Nasıl diyeyim? Bir hafta sonra yaptıkları küçük bir hacking olayı yararlı olsa da belli bir yaşlarda. Mesela son sınıfta falan. Birinci sınıftaki bir hafta sonra yaptıkları için çok bir yarar olmuş.
Süper. Çok güzel bir bence öneriler bütün oldu. Özellikle ilkine yönelik ben de hani çok benzer düşünüyorum seninle. Bu data literacy denen bir kavram artık hani günümüze geliyor. Şirketler için de bu, bireyler için de geçerli oluyor. Mesela hani günümüzde şu an bilgisayar kullanmak herkesin yaptığı bir şey haline geldi. Hani bu data literacy de hani veriyi okuyabilmek, veriden kararlar çıkarabilmek, anlamlandırabilmek de hani belki biraz daha uzun sürecek ama zaman içerisinde insanların hani böyle daha native olacağı diyeyim. Hani direkt böyle alışkan olacağı, hani kolaylıkla kullanabileceği araçlar haline gelecek diye düşünüyorum ben de. O açıdan hani bunu önden yakalayabilmek her zaman, illaki yapay zeka, machine learning alanına girmesen bile her zaman fayda sağlayacak bir şey bence de. Peki şey, hani bu tüm bu senin yolculuğunda hani böyle bir enteresan bir anın oldu mu? Hani komik olabilir ya da enteresan, böyle garip olabilir. İşte ne, böyle değişik bir şey keşfettiğin gibi bir şey olabilir. Hani böyle aha moment gibi bir şey olabilir.
Biraz daha açar mısın? Tam anlamadım.
Ya şöyle, hani seni çok heyecanlandıran diyeyim ya da işte böyle çok sürpriz bir gelişme olarak gördüğün, hani uğraşırsın da en sonunda bir yere ulaşırsın ya, hani onun gibi bir deneyim olabilir.
Ya aslında ne bileyim, birazcık şey gibi. Bence hani o kadar ya akademide bilimden bir şeyler aha olmuyor genelde. Ama hani mesela şey, ya en şans olarak benim şeydi yani hani. Ben doktoraya başladığımda aslında makine öğrenmesi bu kadar şey değildi, popüler değildi. Ve hani yani ve belki de şans üzeri ilk başladığım anlarda popülerleşmeye başladı. Hatta bu işte AlexNet makalesi var işte. Bu ImageNet'in falan ilk şey olduğu, derin öğrenmenin ortaya çıktı. Hani mesela benim doktorada hayatımda gittiğim ilk konferans o konferanstı. Hani hiç kimse hiçbir şey bilmiyorken böyle birilerinin çıkıp böyle bir şeyler anlatmaya başlaması ve hani bütün o paradigmanın değişmesi bence hani en ilginç olay oydu hani akademik olarak olan.
Hı-hı.
Onun dışında hani aha moment dediğimiz daha çok bizde şey oluyor. Hani bir şeyler çok kompleks şeyler üzerine saatlerce, günlerce, aylarca uğraşıp sonra bir noktada geri bakıp aslında çok basitmiş olup ve bütün her şeyi anlayıp çok basitmiş haline getirmek hani en büyük aha moment oluyor genelde.
Süper. Süper. Çok teşekkürler Ozan. Gerçekten çok faydalı, doyurucu bilgiler oldu. Umarım bizi dinleyenler için de faydalı olur. Seni çok fazla tutmak da istemiyorum. Kapanış sorularımı sorayım herkese sorduğum. İlk olarak bizi dinleyenlere vermek istediğin bir mesajın ya da bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır?
Ya benim genel olarak hani call to action'ım şey hani öğrencilere özellikle hani birazcık hani matematik ve teoriyi önemsemeleri. Hani çünkü bu her ne kadar sıkıcı gelse de ilk başta çoğu insana aslında hani bunları anlayacaklar ileride ve bayağı işlerine yarayacak. Ve hani belki de hani yine bunu ya gençken duymak çok bir şey ifade etmiyor ama aslında mesela bilginin ötesinde bir şey var. Hani bir olgunluk var bence. Ya bu matematiksel olgunluk denen bir kavram var. Ya da bilimsel olgunluk denen kavram var. Hani bunu mesela fizikte de olabilir ya da matematikte de olabilir. Bu olgunluğun geliştirmek bence çok önemli. Yani o yüzden ne kadar erken başlarsa o kadar önemli. Çünkü hani mesela matematiği derin öğrenmeye başladıktan sonra ne kadar zaman ilerse ayırsın bir önemi yok. Yıllar sürecek yani. Ve hani belli bir noktaya geldiklerinde kaç yıldır zaman ayırmış onlar önemli olan.
Aynen, sürekli öğrenmeye imkan sağlayan alanlar, aynen temel bilimler.
Hani ikinci de belki bilmiyorum ama Türkiye'deki insanlara diyorum hani birazcık daha yerelleştirme çabası bence önemli. Hani oturup bir şeyleri Türkçe'ye çevirmek. Hı-hı. Hani ben de keşke yapabilsem ama hani birazcık farklı bakıyorum artık olaya. Çünkü şey gibi bakıyorum hani bir yerden sonra. Hani bence teknolojide de akademide de hani tek bir bencil bakmamak lazım. Hani şöyle gibi hani bütün bunu bir komünite olarak görürsek kendimin yapabileceği en iyi şey ne olarak görüyorum. Yani benim zamanımı en iyi nasıl harcayabilirim? Yerelleştirmek değil hani. Yani benim kendi cevabım. Ama mesela benim hayatımda yerleştirmek olduğu zamanlar vardı ama yapmadım bunu. Ve bu yüzden mesela şu an aslında biraz pişmanlık duyuyorum. Hani eğer şeyse şu an yeni yeni öğreniyorlarsa bence hani bir şeyler Türkçe'ye çevirmek, katkıda bulunmak bence hani güzel.
Evet, öğrenmeyi de daha da böyle pekiştirir aslında yani.
Aynen.
Süper, çok teşekkürler. Peki son olarak bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanallardan sana ulaşmalarını tercih edersin?
Can, genel olarak hani sanırım en çok Twitter kullanıyorum sosyal medya dünyasında. Hani kullanıcı adım da adım ve soyadım Ozan Sener. Hani çok fazla aktif olmasam da aktif olmaya çalışıyorum ve temelde işte matematik ve makine öğrenmesi üzerine. Hani çoğu şey orada yazdıklarım. İki, hani onun dışında da genel olarak maillere çok cevap yazan bir insanım. Eğer isteyen olursa tabii ki sorularını cevaplamak isterim.
Süper, çok teşekkürler Ozan.
Ben teşekkür ederim.
Umarım bir gün tekrardan yolumuz kesişir. Yani sanırım bir 8-9 yıl oldu biz birbirimizi görmeyeli.
Evet, öyle oldu.
Bu vesileyle hani online de olsa görüşmüş olduk. Çok teşekkürler tekrardan. Kendine iyi bak.
Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
Ozan'la çektiğimiz bölümü umarım beğenmişsinizdir. Bölümü kapatmadan önce çekilişlerimi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şubat ayı sonuna kadar Apple Podcast, Ekşi Sözlük ya da Podchaser üzerinden Çağrı Sarıgöz Podcast'te yorum yapanlar arasından bir kişiye Startup Nation kitabını göndereceğim. Kazanan kişinin isteğine göre kitabın Türkçe ya da İngilizce orijinal versiyonunu gönderebileceğim. Bunu da buradan tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.